Ayrım 16, Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 154. 3. Yaz sonunda İstanbul'dan ayrılacakları an gelince Loksandra, Koliva, ölülere adamak için hazırlanan kaynatılmış buğday, bir çeşit aşure, pişirip Balıklı'ya gitti. Toprağına veda etmeye ve geri dönmeyi nasip etmesi için Meryem Ana'ya yalvarmaya gitti. Panaya'nın onun dualarını duymamasına imkan yoktu. Çünkü nerede görülmüş kişinin kendi toprağından uzaklara gömülmüş olması? Panaya işini bilirdi. Dönüşte kendine gelmiş bir şekilde elinde yarım galonluk ayazma tenekesi Teodoro'nun yazıhanesine uğradı. Yerine getirmesi gereken bir görevi daha vardı. Teodoro'yu yıllar var görmemişti, neredeyse tanıyamayacaktı. Ne kadar da yaşlanmıştı, saçları bembeyaz. Loksandra'yı karşısında gören Teodoro, ayağa kalkarak onu kucakladı. Gözleri yaşardı. Neneka, oğlum, yıllar nasıl da geçmişti. Neredeydi şimdi o hayata kafa tutan, zengin olmak ve kazandığı parayla dünyaya hükmetmek isteyen delikanlı? Ne anladı bu işten? Yüzü kırışık dolu, sapsarı, dudakları buruk, gözleri donuk. Loksandra onun başını okşayarak yeniden, ''Oğlum benim'' dedi. Biraz canlansın diye ona ayazma suyu içirmek istiyor, ne yapacağını bilmiyor, söyleyecek söz bulamıyor. ''Tarnana'' diyor, susuyor. ''Ne istiyorsun neneciğim, söyle bana yapayım.'' Loksandra, ''Tarnana ile Sultana'nın aylıklarını artık kesmen gerekiyor'' diyor ve gözleri yaşarıyor. ''Senden bunu istiyorum.'' Güle ağlıya bırakıyorum seni buralarda. İçi rahatlıyor. Bundan başka yapılacak bir görevi daha var. Tatavladan geçmek ve Manolio'dan kedisi için yapmasını istediği kutunun hazır olup olmadığını sormak. Kutuyu bari biraz genişçe ve çok delikli yapmış olsa da hayvanın içinde sıkışıp kalmasa. Loksandra'yı zar zor o gece tatavlada kalmaya razı ettiler. Yerinde duramaz. Çocuk gece yarısı evine döndü ve çocuğu uykuda buldu. ''Kuzum benim, meleğim benim.'' Ertesi sabah Salepçi'nin sesiyle uyandı ve ''Ah ne mutluluk, sabah olmuş.'' dedi. Çocuk da uyanmış, yastığın arkasından ona ''Da da da da'' yapıyordu. Sevinçten gözleri fır fır dönüyordu. Loksandra da insanı şaşırtan da buydu. Yıllar onu şişmanlatmış, gerdanı sarkmış ve çoğu dişi dökülmüş olmasına rağmen iyimserliğinden ve içtenliğinden bir dirhem kaybetmemişti. Onun bu içtenliğinden korkan Kilio, İstanbul'dan ayrılmadan önce onu biraz uyarmak istedi. Ona, Atina'daki insanların gün yüzü görmesin diye beddua etmediklerini, elleriyle yemek yemediklerini ve sevinçlerini her fırsatta sergilemediklerini söyledi. Pire Limanı'nda nasıl karşılanacaklarını anlatırken, Loksandra bu karşılaşmayı Sultanahmet'in Kayseri ağırlamasına benzetti. ''Gözlerini aç, rezil olmayalım. Çünkü Yorgaki'nin yakınları da bizi karşılamaya gelecek. Yakınlarının arasında bakanlar, nişanları ve kılıçlarıyla amiraller bile var. Anlıyor musun? Kılıçlarını neden yanlarında taşıyorlar? Öyle gerekiyor da ondan.'' Loksandra içinden ''Aman!'' diye geçirdi. Ve böylece güneşli bir sonbahar sabahı vapurları Pire Limanı önlerinde göründü. Çevrelerini saran Pireli balıkçı kayık ve motorları arasında bir bayram havası içinde limana alındılar. Liman müdürlüğünden bir motorlu tekne onlara doğru ilerledi. Gümrük iskelesinde bir harekettir başladı. Gümrük memurunun gemiye çıkabilmesi için merdiven atıldı. Yolcular salonda toplandılar. Geminin çevresini saran tekneler itişip kakışıyor, sandalcılar bağırışıp duruyorlardı. Kamaranın penceresinden Loksandra onları seyrediyor, davul zurna çalınmasını, nişan ve kılıçları ile amirallerin ve bakanların gelmesini bekliyordu. Ne bakan gördü, ne de kılıç. 4. Ah Atina, ah güzel Atina! Zapio'da sabah gezintileri ve Zapio, ineklerinden sağılmış taze süt. Bulvarda volta atmak. Zapio'da gördüm onu, meydanın arkasında ve ağaçların altında ona, seni seviyorum dedim. Unutma sakın, kalplerimizi dolduran aşkı mı-hı-hı-hı-hı-zı. Ve Pupula'da çalgılar çalıyor. Nah işte, Olimpiyo diyorsun, Zeus tapınağı, sütunları yanında bir kanepe. Neyin yanında? Olimpiyo diyorsun, canım Loksandra. Anladım. Ya şu tepedeki taş kışla ne? Akropolis, oraya çıkalım ister misin? Loksandra, Akropolis adını duyunca, Tatavla'daki sokak kahvesini hatırladı, içini çekti. Elengaki dalgın, Nereye diye sordu. Şu yukarı mı? Evet. Sen de gidiyor musun? Delirmedim daha. Boş ver öyleyse. Kabak çekirdeği ve simit satın aldılar. Bu ne biçim simit böyle? Yüzüne ekşitiyor. Nerede İstanbul'un Ramazan simitleri? Nerede Karaköy'ün yağlı simitleri? He eleni, nerede Karaköy'ün yağlı simitleri? Hı? Ah İstanbul, ah! Az sonra Aleksandra yakınlarında bir muhallebici olup olmadığını soruyor. Burada öyle şeyler bulamazsın, unut onu. Şekerciye gidelim, sana Kopenhag alayım. Şekerciye gitmek üzere yaya yola koyuldular ve oraya varıncaya kadar Aleksandra'nın aklı başından gitti. Sindama, Sindama Anayasa Meydanı. Meydanından onlara doğru koşan bir grup çığırtkan bağırıyordu. Yeni baskı! Pavlos Melas! Pavlos Melas, Makedonya'nın tümüyle Yunanistan'a katılabilmesi için çaba vermiş olan bir Yunan subayı. Cinayeti ile ilgili en son haberler. Stais suçsuz bulundu. Korkuya kapılan Aleksandra Büyük Britanya Oteli'nin içine saklandı. Saklandıktan sonra bağırmaya başladı. Adam öldürüyorlar. Şekerciye oturmalarına kalmadı. Bu kez stadyon caddesinden yeni baskı sesleri gelmeye başladı. Prens Yorgo'nun müttefik devletlere verdiği notayı yazıyor. Eleni, Eleni, sana söylüyorum, Eleni, sana diyorum. Eksik olsun pasta, eve dönselerdi. Buralarda arabada mı yoktu? Nah bir tane, çağır şunu diyorum sana. Arabacı, arabacı, gel buraya, sağır mı ne, duymuyor. Yanından gülümseyerek gri elbiseli, elinde bastonu orta yaşlı biri geçiyor ve onu selamlıyor. Selamla Aleksandra, canım, niye selam vermiyorsun? Kim, kim? Kral Yorgo diyoruz ya sana, söz anlamıyor musun? Meydanın ortasında Flarmoni Orkestrası güzel parçalar çalıyor. Devrin 3-4 çapkın kadını karşı sokakta durmuş konuşuyorlar. İncecik beller, balon gibi şişkin elbise kolları ve sebze dolu sepetlere benzeyen şapkaları, beyaz kolalı önlüğü, başında ekose kurdeleden fiyongu ile süslü bir dadı kucağında port bebeğe sarılmış bir çocuk tutuyor. Kralın ahırları önünde bir araba beliriyor. Nah, çağır şunu, arabacı, arabacı! Elengaki'nin evi en sonunda artık stadyo ve Ermu sokaklarıyla birlikte elektriğe kavuşmuş olan Eyolu sokağında. Eyolu sokağı güzel sokak. Evi çarşının yanında. Büyük kolaylık bu doğrusu. Ne var ki bu çarşıda her aradığını bulamıyorsun. Bu ne biçim memleket Allah aşkına? Zambak arıyorsun, yok. İrimidye arıyorsun, yok. Dolmalık pırasa diyorsun, gülüyorlar. Asma kabağının ne olduğunu bilmiyorlar. Pastırmayı, lakerdayı da bilmiyorlar. Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok diyorum sana canım. Hiçbir şey. Uğursuz insanlar her şeyden şikayet ediyorlar. Ucuzluktan da, pahalılıktan da. Pahalılığın ne olduğunu nereden bilsinler? Ayda 80 drahmiye pirede güzelim kiralık evler var. Eline geçen yarım lira ile Aleksandra neler neler yapmazdı ki? Manzuni'den fanilalar, Karastamati'den ipekliler satın alır ve üstelik arabayla yapmadığı gezinti kalmaz. Ambele bahçelerine, Alisida'ya, eski Faliro'daki hayvanat bahçesine giderdi. Akşamları yeni Faliro'da lokantaya giderlerdi. Şu Faliro güzel yer. Otelden deniz boyunda gezinenleri seyreder, müzik dinlersin ve bazı kereler yabancı donanmaları ziyarete giden kral ailesini de görürsün. Sahi duydunuz mu? Rus donanması bugünlerde Faliro'ya geliyormuş. Görmeye gide. Koşuşan ayakkabı boyacılarının yeniden sesi duyuluyor. O Romius'tu, Suri'i. Gazete adı. Aman yine onlar, saklanın, çocuğu hele. 5. Selam sana, selam ey hürriyet. Türk illerinden gelip de milli marşın burada serbestçe çalındığını duyan bir kişinin gözlerinin yaşarmamasına imkan var mı? Atina gazetelerini serbestçe okuyabilmekten duygulanmamak elde mi? Bir zamanlar Türk gümrüğünde pabuçlarını Romius Tussori gazetesinin sayfalarına sarmış olan bir Rum'u yakalamışlar. Teodoro ve öteki Rumlar adamı kurtarabilmek için 500 altın lira bahşiş ödemek zorunda kalmışlar. Özgür Yunanistan'da çıkan gazetelerden birini eline alacak cesareti gösterecek yürek kimde vardı? Kilio her gün yaşlı gözlerle Akropolis gazetesinde yayınlanan Sultanahmet'in zulmünü açıklayan bir yazı serisini okuyordu. Yazıda Yıldız Sarayı'nda dönen dolaplar anlatılıyordu. Duyuyor musun neler olmuş? Panaya mı? Ey İsa'm benim! Oradan ayrılmakla ne iyi etmişiz? Loksandra da Castella'nın temiz havasını doya doya içine çekerek, "İyi ki oradan ayrılmışız çocuğum," diyor. Aldıkları ev Castella'daydı ve penceresinden Loksandra her sabah tuzlu deniz havasını zevkle içine çekiyordu. Burası da Bakırköy gibi cennetti. Allah'a şükürler olsun. Loksandra yeniden kendine geldi. Ne var ki zaman zaman o Allah'lık gece bekçisini özlüyordu. Sabahları pişirdiği kahvesini, üzerine oturarak bekçiyle sohbet ettiği mutfağın eşiğini özlüyordu. Yumurtacısını ve sucusu İbrahim'i özlüyordu. Buradaki insanlarda Allah korkusu yoktu. İsa'ya küfrediyorlar, balıklı ayazmasının ne olduğunu bilmiyorlardı. Yani yüzsüz insanlardı. Buradaki sucusu ile ahbaplık kurmaya çalışınca adam ona ters ters bakmaya başlamıştı. Loksandra ürküyordu ondan. Gazete satıcısı ile de durum aynıydı. Eve aldığı hizmetçi kız Golfo dilini çıkarıyordu. Çamaşırcı kadın da öyle. Buradaki insanlarda saygı yoktu, kabaydılar. Nerede kendisiyle konuşabileceğin, hangi eti istediğini bilecek kasap? Neredeyse eti kafana çarpacak. Bir gün ona, kayısının çöpünü gönderen o şeytana çarpılası manavına, baltasını kaptığı gibi dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğini söylediği için manav gidip polis getirtmişti. O günden sonra Loksandra anladı ki bu memlekette kişinin konuşurken korkması gerek. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de Yorga'ki çocuğa bakması için yoksun bir yakını olduğunu söyledi. Kondilo diye bir kadını eve getirdi. Bir eli maşalı ki sorma. Kondilo tam 40 gün oruç tutmaya kalkmasın mı? Loksandra yemeğin tuzuna nasıl baksın? Bu da bir yana yemek pişirmeye cesaret edemiyor. Sen oruç tutmak istiyorsan Allah'ın Hristiyan kulu tut. Sana tutma mı diyorum? Ama benim yaptığım işlerden sana ne? Kondilo neredeyse çocuğa bile oruç tutturacak. Başı bozuk. Loksandra çocuğun üzerini örter, Kondilo gider, örtüyü üzerinden çeker. Sağda solda pencereleri ardına kadar açar, çocuğu alır, Freyatida da denize girer ve yüzme öğreteceğim diye çocuğu tek başına suyun içine bırakır. Çocuğu boğduracak, o olacak, Loksandra'nın yüreğine inecek. Kitapta Loksandra'ya damla inecek diye geçiyor. Damla kalp sektesi demek. Ne yapsa da Kondilo'dan kurtulsa, nasıl yapsa da ondan korktuğunu belli etmese, Yorga'ki Kondilo'yu Loksandra'nın başına sarmış, yine ortadan yok olmuştu. Nerelerdeydi ki? Gerçeği söylemek gerekirse, Kilio'nun sürpriz yaparak Pire'ye gelmesine Yorga'ki yalnızca gülmüş, tek söz söylememişti. İlk yıl her şey yolunda gitti. Gel gelelim ertesi yıl, Yorgaki'nin çalışmakta olduğu vapurun rotası değişti ve onu bir yıl hiç göremediler. En sonunda izini hepten kaybettiler. Allah hakkı için söylememiz gerekir ki Teodora ile Alekaki onlara hiç sıkıntı çektirmediler. Hiçbir şeylerini eksik etmediler. Şu Kondilo derdi başında olmasaydı, Loksandra'nın halinden hiç şikayeti olmayacaktı. Olan arada çocuğa oluyordu. Çünkü ana, Loksandra'nın kendisini Kondilo ile paylaşmamak için kavga ettiğini anladığı zaman, bu kıskançlıktan kendisine büyük çıkar sağlayabileceğini keşfetmişti. Böylece evdeki yaşam çekilemeyecek hale gelince Kilio, kızını kendisi yetiştirmeye karar verdi. Onu düzenli olarak gezdirmeye, Atina'ya götürmeye başladı. Burasını görüyor musun yavrum? Burası Likavito, şurası ise akademi. Bunlar da saray daireleri. Anayı resmi geçitlere götürüyordu. Bir keresinde de onu kral ile kraliçeyi görmesi için bir merasime götürdü. Kilio'nun katedralin karşısında oturan bir terzisi vardı. Modacının balkonu insan doluydu ve Kilio da ana ile merasimi seyredebilmek için bir delik bulup sıkıştı. Görüyor musun yavrum, nah? Şimdi kral Olga ile birlikte çıkıyor. Ananın gördüğü bir şey varsa o da önünde duran şişman kadının çantasıydı. Annesinin ona satın almış olduğu büyük fiyonklu ve ön tarafı pembe tüylü şapkası yüzünden başını bile çeviremiyordu. Ana bu şapkayı hiç haz etmemişti. Siyah kurdeleli mavi hasır şapkasını daha çok seviyordu. Meydandan müzik ve yaşasın sesleri gelmeye başlayınca Kilio yine "Görebiliyor musun yavrum?" diye sordu. Ana "Mutpulo, Arnavutça küfür," dedi. Kilio "O sözü bir daha ağzına alma yoksa tokadı yersin," dedi. Ana yeniden "Mutpulo, mutpulo" diye bağırmaya başlayınca Kilio tokadı yapıştırdı. Ana yaygarayı bastı. Çevredeki kadınlar sıkılmaya başladılar. Meydandaki müzik yüksek sesle çaldığı için kimsenin balkondaki şamatadan haberi yoktu. Ama az sonra balkondan yağmaya başlayan pembe tüyler pek çok kişinin gözünden kaçmadı. tüyler havada uçuşuyor, balkonun altında duran denizcilik okulu öğrencilerinin şapkalarının üzerine konuyor ve rüzgara kapılıp ötelere uçuyorlardı. Millet bu tüylerin de merasim programında olduğunu sandı. Yaşasın! O gün Anna şapkasız ve ağlamaktan şişmiş gözlerle eve döndü. Kilio ise asık bir surat ve dişlenmiş bir parmakla eve geldi. Yine bir gün anası onu gezmeye götürmek isteyince, Anna, "Artık seninle bir yere gitmem," diye bağırdı. Kilio diretince Anna kendisini yere attı. Isırıyor, annesine el kaldırıyordu. Birkaç kere de tekme attı. Loksandra, "Çocuğu mahvettiler," diye bağırıyordu. Bu Arnavut evden gitmeliydi. Kondilo'yu Kilio'ya nasıl kovdurabileceğini düşünmeye başladı. Zaten Yorgaki'nin eve uğradığı yoktu. Akrabalarının da ayakları kesilmişti. O halde Kondilo'nun artık evde kalmasına ne gerek vardı? Yılbaşı yaklaşıyordu ve Loksandra yeni yılı Kondilo ile aynı evde kutlamak istemiyordu. Ne var ki Aralık sonuna doğru öyle işler oldu ki Loksandra evdeki dertlerini unuttu. Büyük şeyler oldu diyorum size. Aralık sonuna doğru parlamento dağıldı ve seçim öncesi kampanyaları başladı. Tokordoni, Tokordoni, Tın Elia, Tin Kiserizoni, Zito, O. O günlerin bir seçim parolası ya da tekerlemesi olsa gerek. Urganı takıp zeytini kökünden sökeceğiz, yaşasın anlamına geliyor. Ne demek olduğunu iyice anlayabilmek için o yılların politikasını ayrıntıları ile bilmek gerek. Loksandra bu Zito'yu duyunca delirecek gibi oldu. Aman, kapatın pencereleri, yine cinayet. Bütün evlerin önü üzerinde pala bıyıklı adamların resimleri bulunan afişlerle kaplandı. Pala bıyıklıların düşmanları tarafından yazılan muzır sözler, küfürler ve dile gelmeyecek pis deyimlerle doldu. Aman, Külhan Beyler camlarınızı kıracaklar, pancurları kapat diyorum sana. Pazardan alışveriş yapmış olan bir ayakkabı boyacısı oradan geçerken Loksandra'ya sataştı. Tokordoini mesti tihiki ki elya mesto katiki. Urgan sandıkta, zeytin lazımlıkta. Ya sen nesin, nene? Tüh, utanmaz çapkın diye karşılık verdi Loksandra. Boyacı, nah diyerek ayıp bir hareket yaptı. Sonra da sordu. Ne kusur ettik? Bir de bu eksikti. Loksandra hemen mutfağın kapısını kapattı. Korku rejimi. Loksandra kendisini seven Sayan Sultana ile Tarnana'yı hatırladı. Terbiyeli ve görgü kurallarını bilen insanları hatırladı. İçine bir üzüntü çöktü. Ürkek ürkek tabureyi balkona çıkardı. Güneşin batışını seyretmek ve biraz kendine gelmek için oturdu. Uzun zamandır çocuklarından mektup almamıştı. Şu Epaminonda'ya ne olmuştu acaba? Yorgaki ortalarda yoktu. Biri öbüründen beter, yerinden, yurdundan koparak bu konuk sevmeyen insanların ülkesine gelmiş olmaları da işin cabasıydı. Ah, odasını özlüyordu. Bakırköy'de şimdi bu saatte helvacı sokaktan geçiyor olmalıydı. Ne güzel, ne ipek, ne çiçek, keten helva! Canı biraz keten helva çekti. Hırpaniyi, Karagöz'ü özledi. Köpekleri özledi. Düşünün, köpekleri bile özlemişti. Bu memlekette köpek mi yok? Başını çevirip sokağa baktı. Çıt yoktu. Oh diye esnedi. Sefil memleket, köpekler gibi birbirlerini yiyorlar. Birbirinizi yiyecek ne var bre? Nah işte gideceğiniz yer, 3 arşınlık çukur. Aman yine geliyorlar. Tabureyi kaptığı gibi içeri koştu. Paşa limanından sesler geliyordu. Va Ardularos. Bir politikacı adı olsa gerek. Millet ekmek istiyor, ekmek. Yaşasın! Pencereden uzanıp baktı, ne görsün? Bir sırığın ucuna koca bir somun ekmek takılmış, arkasında 20-30 kadar dağdan inme hem koşuyor hem bağırıyorlar. Göstericilerin sırtında birden bir koltuk belirdi. Üzerinde adamın biri oturuyordu. Oturuyor, sağa sola selamlar yağdırıyordu. Loksandra'nın gözleri parıldadı. Çok şükür Tanrı'ya. Karagöz, nasıl da hasret kalmışlardı. Loksandra politikacıları Karagöz'e benzetiyor olmalı. Karagöz, Golfo, koş buraya seyredelim. Yeniden balkona çıktı ve aşağıya atmak için cebinde para aramaya başladı. Golfo da ellerini eteğine sile sile balkona çıktı. Balkonun altında göstericiler Vardularos diye bağırıp duruyorlardı. Golfo aniden bir çığlık atarak işte o diye bağırdı. balkonun korkuluğundan sarkarak bağırıp duruyor. "Paracıklarım, 7 yıl canımı dişime taktım, yanında çalıştım, sonunda paracıklarımı yedi." Eski efendisini tanımıştı. Yürüyüş durdu, dağdan inmeler öfkelendiler. Golfo, koltukta oturan adayı göstererek "Tutun onu!" diye bağırdı. "Hay Allah, yakacaksın bizi Morris, sus!" Loxandra Golfo'yu fistanından çekmeye çalışırken kafasına bir taş yiyor. Apar topar içeri kaçıyor ve pencereleri kapatıyorlar. "Kandili verin. Aman panayan mı? Çocuk nerede acaba? Kilio da dışarıda. Aman Meryem Ana, uzat elini de bizleri koru." Yeni yılı Elengaki ve Bebeka ile Atina'da geçirdiler. Her şey iyi de bugünleri herkes kendi yakınlarıyla ve memleketinin adetlerine uygun olarak geçirmek istiyor. Karnavalda Elengaki Pire'ye geldi ve bir hafta onların yanında kaldı. Seçimler bitince ve Dilianis yeniden kazanınca kazananları rezil etmek için Pire sokaklarında gaz tenekeleri çalınmaya başladı. Giritlilerle Manililer saç saça kavgaya tutuştular. Loxandra çocuğu yanına alarak katliamdan kurtulmak için Elengakilere gitti. "Anne, böyle şeyler söyleyip durma, ayıp. Ortada katliam yok. Giritliler ile Manililer kavgaya tutuşmuşlar. Hepsi o." "Beni deli mi sandın yoksa kör müyüm? Şu kısa kara donlu başı sarıklık Kürt gözlerimin önünde Hristiyan'ı öldürmedi mi? O Kürt Rum mu yani? Rum ya Giritli. Ya öbürü ne? O da Rum. E öyleyse öbürünü neden öldürdü? Politika yüzünden." "Ne yüzünden?" "Politika yüzünden dedim ya, of anne boş ver anlamıyorsun. Suç sende değil bende. Oturmuş seninle konuşuyorum." Bahar geldi. Ortalık yatıştı ve Kondilo'yu evden kovduramamış olan Loxandra onu gördükçe yolunu değiştiriyordu. Bu da bir şeydi. Çocuk şimdi ninesine dönmüştü. "Bugün ne yapıyoruz nine? Sen ne yapalım dersin? Hindiba toplamaya gidelim." Araba tutarak Freatida'ya doğru yola çıktılar. Rum hastanesini geçince Sukuludi'nin evi geliyordu ve ondan ötesi göz alabildiğine boştu. Tarlalık. Güzel hindibalar, kuzu kulağı ve labada toplanırdı burada. Bir gün evde yapılacak çok iş birikince gezmek yerine birer pasta yemek için Aleksandra meydanındaki kahvehaneye indiler. Bir masaya oturup pastalarını yediler ve az sonra Loxandra'nın canı sıkıldı. Ortalık ıssızdı. Kahvehane boştu. Yakınlarında orta yaşlı bir bay konuşmadan oturuyordu. Loxandra, "Ah!" diye esnedi. "Kalkalım artık, burada can cin top oynar." Yan masada oturan bay kahkaha ile güldü ve arkasından öksürmeye başladı. Boğulacak gibiydi. Loxandra ne olduğunu görmek için başını yana çevirince adam ayağa kalkarak onu selamladı. "İstanbullu musun?" diye sordu. "Ben Türk konsolosuyum." Loxandra bağ yaptı. "Ne zamandan beri buradasın?" Ve sohbete başladılar. Konsolos güzel Rumca konuşuyordu. Söz İstanbul'a geldi ve neşelenen Loxandra onu bir İstanbul yemeğine evine davet etti. "Aman yok, ille de geleceksin. Bana hayır deme." Loxandra'nın evinde pastırma ve Agato'nun 2 gün önce yollamış olduğu midye dolması vardı. İyi ki oğlunun acentasına bağlı vapurlar İstanbul'dan şunu bunu getiriyorlardı. Yoksa açlıktan öleceklerdi. Burası da memleket mi? Yiyecek bir şey bulamıyorsun. "Buyurun efendim, buyurun." Misafiri görünce Kilio'nun ağzı açık kaldı. Annesine ters ters baktı. "Ne ters ters bakıyorsun canım? Kötü bir şey mi yaptım?" Kilio kıpkırmızı kesildi. Salonu açtı. "Geçiniz." Az sonra içeriye uzo ve meze dolu kocaman bir tepsi geldi. "Kalk ana, şuraya masayı devirmeyesin." Loxandra konsolos ile münakaşaya girişti. İstanbul'un neresinden olduğunu sordu. "Nereden? Çengelköy'den mi?" "Çengelköy güzel bir yer diyemem sana ama orada çok Türk oturuyor." Burnunu kırıştırıyor, parmağını sallıyor. "Çok Türk." Kilio bakışlarıyla onu azarlıyor, işaret etmeye çalışıyor. Kılı kıpırdamayan Loxandra bir yalancı dolma seçiyor. "Nah, bunu ye." Konsolos şaşkın dizi masaya çarpıyor, çatallar yere düşüyor. Hepsi birden almak için eğiliyorlar. "Canım bırakın kalsın, zararı yok. Bırakın diyorum size. Koş ana, mutfaktan başka çatal getir." Konsolos, "Allah bağışlasın, çok sevimli bir çocuk," diyor. "Kaç yaşında?" Konsolosun 2 çocuğu var. İkisi de anneleriyle İstanbul'da. Bir aya kadar onları görmeye gidecek. "Aman deme, İstanbul'a mı gideceksin? Ah bir kuş olsam da seni götürecek geminin direğine konsam, ben de İstanbul'a gitsem." Loksandra'nın bir ağlamadığı kalıyor. Ah İstanbul, var mı yok mu İstanbul? Konsolos onun en kısa zamanda yine İstanbul'a dönebilmesi dileğinde bulunuyor. Bunca yıl ayrılıktan sonra gözünüze bakalım nasıl görünecek. Şimdi özellikle Allah uzun ömür versin padişahımız. O, gün yüzü görmeyesi nankör. Onu bana hatırlatma oğlum. Gah, guh, psa, pusu. Kilyon'un gözleri dışarı fırladı. Aman su, su getirin. Yukarı bak, yukarı bir şey yok. Allah'a şükürler olsun. İsa'ya, Meryem'e şükürler. Bizim oğlum padişahlarla alışverişimiz yok. Ah neden çimdikliyorsun be Kilyo? Delirdin mi? Muhtar Efendi yabancımız mı? Sultan Hamit'in rezilliklerini okumuyor mu sanıyorsun? Ve konsolosa, sen Akropolis gazetesini okumuyor musun? Gördün mü işte, adam Akropolis'i okuyor ve ne demek istediğimi anlıyor. Anlamıyor musun? Loksandra durup karşılık bekliyor. Konsolosun alnı ter içinde. İçinden kim bilir neler geçiyor olmalı. Çünkü oraya buraya bakınıyor, sanki kapıyı arıyor. Saatine bakıyor, aman vakit geç olmuş. Acele yapılacak işi var, kusuruna bakmasınlar. Haydi hoşça kalın, selam hepinize. Otur canım, durup dururken ne oldu sana? Adamın arkasından koşuyor, onu aşağıya kadar geçirmek istiyor. Mutlaka yine beklerim, duyuyor musun dediğimi? Konsolos önde, Loksandra arkada soluk soluğa ve lak lak lak. Haydi İsa ve Meryem yolunu açık etsin. Eşikte duruyor ve konsolos için dua ediyor. Üzerine istavros çıkarıyor. Hastalanırsan beni çağırt. O da ne demek? Anam ve karım burada olmadıklarına göre. Konsolos, anneciğim diyor, ben Türk'üm. Ne varmış yani Türksen? Benim bekçim de Türk'tü, sucum da Türk. İkisi de ne iyi insanlardı. Konsolosun sırtına vuruyor. Sıkılma oğlum. Türksen ne zararı var? Sen de insansın. Rummuş, Türkmüş ne demek? İnsansın ya. Sokak kapısını kapattı, eteklerini kaldırdı. Pantolonunun bacağını yukarı çekti ve Kilyon'un çimdiklemiş olduğu yeri aradı. Moraracak. Canım, neden çimdikledi onu? Sen beterinden sakla, panayağımı. O ay başka bir olaya sahne olmadan geçti. Tek önemli olan Golfo'yu işten çıkarmış olmalarıydı. Çünkü baştan çıkarılmış olacak ki her pazar günü izin istiyordu. Onun yerine çamaşırcı kadının aracılığı ile Nevolyani'den başka bir kız aldılar. Adı Anksitsa idi ama Loksandra onu Anitsa diye çağırıyordu. Yorgaki'nin akrabalarıyla bütün ilişkileri kesilmişti. Yorgaki'den hiç haber yoktu. Bir teselli kalıyordu, o da Batum ve İstanbul'dan gelen vapurlardı. Ah bu vapurları nasıl dört gözle beklerlerdi. Kaptanlar gelir, ev neşelenirdi. Geminin sütünden onlara da getirirlerdi. Allah hakkı için Theodora ile Alekaki de ellerinden geleni yapıyorlardı. Pire'deki acentadan istedikleri kadar para çekebiliyorlardı. Mayıs sonlarına doğru Diliani'nin öldürülmesi onları pek etkilemedi. Çünkü İstanbul'dan gemisiyle Kaptan Buti o günlerde Pire'ye gelmiş bulunuyordu. Kaptan Buti gidince Patras'tan Efterpi çıkıp gelmiş ve bir ay onların yanında kalmıştı. Temmuz'un ortalarına doğru Kilyo Patras'a gitti. Dul bir üzüm tüccarı ile evlenmiş olan Efterpi orada iki kızıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyordu. Loksandra torunuyla evde yalnız kalmıştı. Loksandra bir akşam tiyatroya gidelim mi diye sordu. Gidelim. Kondilo beyaz temiz entarisini giymiş çemberini üzerine atmıştı. Anksissa deniz mavisi çitakisini giymiş Loksandra da hazırlanmıştı. Ananın mendiline kolonya damlattı ve yola çıktılar. Ana, sen hiç tiyatro gördün mü diye sordu. Görmedin, şimdi gidelim de gör. Paşa Limanı'nda o akşam Kaptan Yakumi piyesi oynuyordu. Tiyatronun kapısına geldiklerinde Kondilo, Kaptan Yakumi mi dedi, ben gitmiyorum. Neden gitmiyorsun Mori? Çünkü Kaptan Yakumi oyununda İdralılarla alay ediliyormuş da ondan gitmek istemiyor. Etme güzelim, eyleme güzelim. Gelmez, tiyatronun kapısında kazık gibi dikilmiş duruyor. Düşündüler, taşındılar ve oradan gitmeye karar verdiler. Haydi zarar yok, karşıdaki tiyatroya gidiversinler. Üstelik daha da ışıklı. Loksandra bilet alsın diye Kondilo'ya para veriyor. Anksitsa'ya da para vererek gün çiçeği, çekirdeği ve nohut almaya yolluyor. Ve tiyatroya giriyorlar. Bu tiyatro çok kalabalık. İte kaka yürüyerek oturacakları dört yer buluyorlar. Oturur oturmaz Loksandra sağına soluna bakıyor. Çıkıp gidelim, burada bit kapacağız. Anksitsa'nın yanında oturan ipsizin biri bunu duyunca çüş be diyor, sanki çok bitsizsin. Loxandra adamın ağzının payını vermeye korktu. Sadece ayağa kalktı ve anksiyete ile yer değiştirdi. Onu ortadan kaldırıp kendisi adamın yanına oturdu. Az sonra çekirdekleri ve nohutları çıkardılar. Loxandra bunları paylaştırdı ve tiyatro perdesini gözden geçirmeye başladı. Acaba perdenin üzerinde ne yazıyordu? Anksiyete, halk tiyatrosu yazıyor dedi. Kondilo, o senin dediğin dış kapıda yazıyor. Burada ise halk, in, indüs, endüstri için en, endüstri halk için yazıyor. Atina şapkacısı, i, pu, plopo, ploplos. Kondilo'nun bütün bunları okuyabilmesi epey zaman aldı ve arka sıralardan gürültüler duyulmaya başladı. Sonra perde aralandı ve genç bir delikanlı sahnenin ucuna ilerledi. Seyirciler dürtüşmeye başladılar. Loxandra sırtına bir dirsek yedi. Kira, şu tüylü şapkanı çıkar da sahneyi biraz da biz görelim. Kimin dürttüğünü görmek için arkasına dönünce güne bakan çekirdekleri yere döküldü. Sahneye çıkan genç konuşmaya başladı ve Kondilo'nun yanında oturmakta olan biri de Marulano'nun kaderini isteriz diye bağırmaya başladı. Öteden başka bir sesin hayır Faust'u istiyoruz dediği duyuldu. Loxandra ne var canım ne oluyor diye soruyor. Anksiyete ona sahneye çıkan adamın seyircilere hangi oyunu istediklerini sorduğunu ve kendisine yardım edecek birini aradığını söylüyor. Aa, Loxandra'nın yanında oturan ipsiz iki parmağıyla ıslık çalarak ''Fiyaka'yı isteriz!'' diye bağırıyor. Aman! Loxandra sağ kulağını tıkıyor, sağ gözünü kapatıyor. Onu sağır edecekler. Sonra oradan buradan sesler duyulmaya başlıyor. Herkes kendi havasında. Bir deniz eri sandalyesinin üzerine çıkarak avazı çıktığınca bağırıyor. İstanbul'un alınışını görmek istiyoruz. Seyircilerin çoğunluğu elleriyle tempo tutarak ve ıslık çalarak ''Evet, İstanbul'un alınışını!'' diye bağırıyor. Loxandra oturduğu yerden yarı kalkarak gidelim diyor ama Kondilo ile çocuk gitmek istemiyorlar. Sonunda sırtına yeniden bir dirsek yemek istemeyen Loxandra şapkasını çıkarıyor ve ne olacağını beklemeye başlıyor. Bekliyor, bekliyor, yarım saat geçiyor. Bir şey yok. Nerede kaldı ya? Perdenin arkasında bir gürültü kopuyor. Tırmalama, kavga, itiş, kakışlar. Perde sallanıyor, ileri geri gidip geliyor. Müzik Pupula parçası ile başlıyor ve sonra onu Rumeli'nin kızları izliyor. Loxandra mışıl mışıl, başı sola düşüyor ve dudaklarının arasında diye sesler çıkıyor. Yüzünde tatlı bir gülümseme görülüyor. Rüyasında kendisini Balıklı'da görüyor. Birden korku içinde oturduğu yerden fırlıyor. Onu uyandıran sahnedeki gürültü. Çünkü o arada İstanbul elden gitmiş ve Sultan Mehmet paleolog ile düello ediyor. Loxandra gözlerini açıyor ve sahnede ayağında fustanelası, Evzon askerlerinin giydiği etek, sırtında çaprazı, bir tür yelek. Silahlarını kuşanmış ve başında tuğlu tolgası ile paleologu görüyor. Mehmet'i bornozundan tutmuş itip kakıyor. Teslim olmam more, teslim olmam. Mehmet sarığını tutarak ona doğru ilerliyor. Öyleyse ben de senin kafanı keserim diye bağırıyor. Paleolog, İsa hakkı için, Panaya hakkı için diye bağırıyor. Erkek sen at beni yere, teslim olmam, İstanbul bizim. Kendinden geçen seyirciler hep bir ağızdan, bizimdir, bizimdir diye çığlıklar atıyorlar. Derken Mehmet, canın cehenneme diyor. İşte o anda bütün seyirciler sahneye hücum ediyorlar. Yık yere Türkoğlunu. Anksiyete sahneye ilk çıkan mavi bereli bir denizciye sesleniyor. Kafasına bir taş vur. Loxandra onu azarlıyor. Sus. Mehmet kafasına bir sandalye yiyerek yere yığılıyor. Loxandra'nın yanında oturan seyircilerden biri, adamı öldüreceksiniz bre salak herifler diye bağırıyor. Bağırışlar, ağlamalar, çılgınlık, panik. Loxandra çantasını kaybediyor, çocuk ağlamaya başlıyor. Polisler geliyor. Çocuğu sımsıkı kucağında tutan Loxandra kendisini sokakta buluyor, öfkeli. Yanında Anksiyete, saçı başı dağılmış. Loxandra eliyle başını yoklayarak, şapkam diyor. Ya Kondilo? Kondilo'yu kaybettiler. Loxandra, şeytan alsın onu diye söylenerek bağırmaya başlıyor. Arabacı, arabacı dur! Onun sesini duyan ilk arabacı dört nala geldi. Loxandra'yı artık Pire'nin arabacıları da tanımışlardı ve ona şaşmıyorlardı. 16. ayrımın sonu sayfa 174.